Ayrım 29. Beraber yürüdük biz bu yıllarda. Yılmaz Özdil. Sayfa 328. ABD Ankara Büyükelçiliği'nin kapısında canlı bomba patladı. Özel güvenlik görevlisi Mustafa Akarsu hayatını kaybetti. NTV eski muhabiri Didem Tuncay yaralandı. Terörist Ecevit Şanlı, DHKPC'liydi. Cezaevinde ölüm orucu yaparken hastalandı diye 2001'de tahliye edilmişti, Almanya'da yaşıyordu. Mustafa Akarsu için elçiliğin bahçesine soyadından yola çıkarak Akarsu şeklinde havuz yapıldı, ağaç dikildi, anıt levhasına Mustafa Akarsu anısınadır yazıldı. ABD Dışişleri Bakanı geldi. Anıtkabir'den bile önce bu anıtın başında yapılan anma törenine gitti. Mustafa'nın eşine Beyaz Saray tarafından sadece kahramanlara layık görülen Thomas Jefferson Star madalyasını takdim etti. Konuşmasına Türkçe "Başınız sağ olsun" diye başladı. Başkan Obama'nın taziyelerini getirdiğini söyledi. Mustafa bizim için hayatını kaybetti. Çocuklarının geleceği için kurduğu hayalleri gerçekleştirmek bizim görevimiz dedi. Oğlunun ve kızının ABD'de okutulacağını açıkladı. Tören kıyafetli bir Amerikan askeri, hayatını kaybettiği gün yarıya indirilen ABD bayrağını Mustafa'nın eşine verdi. Tüm Türkiye, Amerikalıların insana verdiği değeri ibretle seyrederken, Hatay Cilve Gözü Gümrük Kapısı'nda otomobilde bomba patladı. 4 Türk, 13 Suriyeli hayatını kaybetti. Ölen öldüğüyle kaldı. Bırak devletin sahip çıkmasını filan, gazetelerimizin çoğu zahmet edip ölenlerin adını bile yazmadı. Tayyip Erdoğan Mardin'de konuştu. Milliyetçiliği ayaklar altına almış bir iktidarız dedi. Bije Erdoğan pankartları açıldı. İmralı'ya ikinci heyet gitti. Bu seferki kadroda Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Altan Tan vardı. TBMM'de kravat takılmasın diye önerge veren, TBMM albümüne kravatsız fotoğrafını koydurtan Sırrı Süreyya Önder, Apo'ya kravat takarak gitmişti. Peki bu sefer ne konuşulmuştu? İmralı tutanakları Milliyet gazetesinde yayımlandı. Memlekete adeta nükleer bomba düştü. Apo'nun sansürsüz açıklamaları, Türkiye'nin hem geleceğine hem de son 10 senesine dair çok çarpıcı ipuçları veriyordu. Türkler iyi bilmeli, üst düzey savaş olur. Şimdiye kadar yaşadıklarımız devede kulak kalır. Benimle oyun oynanmayacağını AKP'ye iyi anlatın. Bu olmazsa 50 bin kişiyle halk savaşı olacak diyordu. Açık açık rejim değişikliği olacağını söylüyordu. Yepyeni bir cumhuriyet kurulacak diyordu. AKP'yi 10 senedir ayakta tuttuğunu, iktidarı AKP'ye altın tepside sunduğunu, AKP'nin olgunlaşması için bilerek beklediğini, senelerdir sabrettiğini anlatıyordu. MİT müsteşarının savcılık tarafından ifadeye çağrılmasını darbe olarak yorumluyordu. Tayyip Erdoğan'ın vatana ihanet suçundan tutuklanacağını fark edince, Tayyip Erdoğan'a yardımcı olmak için devreye girdiğini ve bu diyalog sürecini başlattığını söylüyordu. Kendisinin hapse tıkılmasıyla Fethullah Gülen'in ABD'ye gitmesi arasında ilişki olduğunu öne sürüyordu. Benim buraya alınmamla birlikte Fethullah da ABD'ye alındı. Fethullah Gülen 120 devlette okul açmış, para nereden? Florida kontrgerillanın eski merkezidir. Türkeş ve Latin Amerika'daki kontrgerilla orada yetiştirildi. Yeni merkez Utah'tadır. Emre Uslu vesaire orada eğitildi diyordu. Sırrı Süreyya Önder'e vatandaşlık maddesini sana yazdırıyorum yaz diye talimat veriyor ve yazdırıyordu. Özgür iradesiyle Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlılığını ifade eden her birey Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Peki anayasada başka neler değiştirilecek? Onu da anlatıyordu. Kürt-Türk ilişkilerini anayasal ifadeye kavuşturmak istiyorum. Kürtler ileride kendilerini özgürce yönetecek. Şu anda dayatırsak büyük alerji yaratır diyordu. Uyandırmadan alıştıra alıştıra demek istiyordu. Hepsini anladık da bütün bunlar neyin karşılığında olacak? Onu da izah ediyordu. Tayyip Erdoğan'ın başkanlığını destekleyeceklerini, AKP ile başkanlık ittifakına girebileceklerini söylüyordu. Kendi durumu hakkında da gülerek, ne ev hapsi ne de af, bunlara gerek kalmayacak, hepimiz özgür olacağız diyordu. Her şey kabak gibi ortaya çıkmıştı. Başbakanımız pek sinirlendi. Tutanakların açıklanmasına sabotaj dedi. İftiradır, asılsızdır dedi. Bize güvenin dedi. Bir zamanlar PKK ile oturup görüştüğümüzü iddia edenler şerefsizdir diyordu. Şimdi ise bana güvenin diyordu. İmralı görüşmeleriyle anayasa çalışmaları paralel yürüyordu. Bir taraftan başkanlık sistemi getirilmeye çalışılıyor, bir taraftan içinde Türk geçmeyen vatandaşlık tanımına kafa yoruluyordu. APO'nun açıklamaları bu paralel çalışmanın sebebini izah etmeye yetiyordu. Kim sızdırdı tartışması başlatıldı. APO'nun dedikleri unutturuluyor, tutanakları basına sızdıran aranıyordu. Dikkatler oraya çekiliyordu. BDP'den sızdırıldığı ortaya çıktı. Kandil'den hatıra fotoğrafları gelmeye başladı. Gizlisi saklısı kalmamıştı. APO ile görüşen BDP heyeti, Murat Karayılan'la objektiflere poz veriyordu. Türk basınında umut verici görüşme başlıklarıyla yayımlanıyordu. İmralı'nın mesajı Kandil'e, Kandil'in mesajı İmralı'ya taşınıyor, adeta mekik diplomasisi yürütülüyordu. PKK normalleştiriliyor, meşru muhatap haline getiriliyordu. Murat Karayılan, PKK'nın elinde esir tutulan askerleri serbest bırakacaklarını müjdeledi. O gün itibariyle 3 Kara Kuvvetleri Komutanı, 3 Jandarma Genel Komutanı, 3 Hava Kuvvetleri Komutanı, 2 Deniz Kuvvetleri Komutanı, 1'i Genelkurmay Başkanı, 147 General, Amiral, bizzat Türkiye Cumhuriyeti'nin hapishanelerinde yatıyordu. Terfide birinci sırada bulunan kurmay albayların yarısı içerideydi. Madem herkes İmralı'ya, Kandil'e gidiyor, ben de Silivri'ye gideyim bari dedim. Profesör Mehmet Haberal'ı ziyarete gittim. O güne kadar hakkında 500 bin civarında haber yorum yapılan Profesör Haberal'la yüz yüze görüşüp fikrini soran gazeteci sayısı kaçtı biliyor musunuz? Sıfırdı. PKK'nın 19 aydır esir tuttuğu 8 kamu görevlisi Kuzey Irak'ta BDP heyetine verildi. Masa kuruldu, sağ salim teslim ettik diye tutanak imzalatıldı. PKK'yı temsil eden grubun başında Tokat Reşadiye'de 7 askerimizi şehit eden Baver Dersim Kod adlı Süleyman Şahin vardı. Serbest bırakılanlar asker, polis ve kaymakam adayıydı. Buna rağmen medyamız asker polis demiyordu. Kamu görevlisi diyordu. Açık açık askerlerimiz esir demek yerine kamu görevlisi sıfatıyla soyutlaştırıyorlardı. Buna barış dili deniyordu. Gerçekleri yazarsan süreci baltalamış oluyordun. Ahaliye şapşal muamelesi yaparsan barış dili kullanmış oluyordun. Tayyip Erdoğan Çanakkale'ye gitti. 18 Mart Deniz Zaferi törenlerine katıldı. Çok güzel gelişmeler var, çok daha iyi olacak. şehitler diyarından destek istiyorum dedi. O sırada deniz kuvvetleri komutanları, oramiraller içerideydi. Deniz kuvvetleri kurmay başkanlarından biri, fuhuşçu casus diye tutukluydu, biri suikastçı diye tutukluydu. Donanma komutanı istifa etmişti. Donanma kurmay başkanına 18 sene giydirmişlerdi. Kuzey Deniz Saha Komutanı Silivri'de, Güney Deniz Saha Komutanı Hastal'da yatıyordu. Harp Filo Komutanı, Denizaltı Filo Komutanı, Deniz Üssü Komutanları hapisteydi. Ne Fırkateyn Komutanı kalmıştı dışarıda, ne SAT Komandosu. Hukuk karaya oturmuştu. Yönetecek subay kalmadığı için tatbikatlar bile iptal ediliyordu. Deniz zaferi diye buna denirdi. Aynı gün 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde Selahattin Demirtaş, Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'den oluşan BDP heyeti gene İmralı'ya Apo'yu ziyarete gitti. Aynı gün 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde Ergenekon Savcısı esas hakkındaki mütalaayı açıkladı. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a terörist olarak müebbet hapis istendi. İmralı'ya muhabbet, Silivri'ye müebbetti. Profesör Mehmet Haberal, Tuncay Özkan, Mustafa Balbay, Profesör Fatih Hilmioğlu, Doğu Perinçek, toplam 64 kişiye, hatta tutuksuz yargılanan CHP Ankara Milletvekili Sinan Aygün'e bile müebbet istenmişti. İdam cezası olsaydı idam istenecekti. Ertesi günkü gazetelerde, manşetlerde Apo vardı. Aşağıda anca ikinci manşetlerde Ergenekon vardı. Yeni kahraman Apo'ydu. Yeni teröristlerimiz ise generaller, profesörler, gazetecilerdi. AKP genel merkezine lav silahıyla saldırıldı, duvara geldi, cam kırıldı. Adalet Bakanlığı'nın bahçesine el bombası atıldı. Başbakan suçluları derhal yakaladı, Ergenekon'la bağlantılıdır dedi. Adeta nezle bile olsa Ergenekon'u sorumlu tutuyordu. Halbuki DHKP-C'ydi. Bizzat İçişleri Bakanı açıkladı. Saldırganlar Yunanistan'dan giriş yapmıştı. Tabii hiç kimse çıkıp hani Ergenekon'du diye sormadı. Nevruz tarihi Nevruz'du. Diyarbakır Meydanı'nda Apo'nun mesajı okundu. Adeta ulusa sesleniş konuşmasıydı. Saygıdeğer Türkiye halkı diye başlıyordu. Türkiye bunu da görmüştü. 76 milyon vatandaş Apo'nun ağzına bakar hale gelmişti. Diyarbakır'da tek bir Türk bayrağı bile yoktu. Her taraf PKK bayraklarıyla donatılmıştı. Hükümetimiz askeri ve polisi meydandan çekmişti. Türkiye'deki Kürdistan'ın resmi olarak ilanıydı. Apo'nun mektubu Diyarbakır'da okunurken, Murat Karayılan, Almanya'nın Bonn şehrinde düzenlenen Nevruz kutlamalarına katılıyor, resmi olarak ateşkes ilan ediyoruz diyordu. Gene o gün ABD Başkanı Obama İsrail'deydi. İsrail Başbakanı Netanyahu, Başbakan Erdoğan'ı telefonla aradı, Mavi Marmara katliamı nedeniyle Türkiye'den resmen özür diledi, tazminat ödemeye hazır olduklarını açıkladı. Bizim başbakan da, özrünüzü Türk halkı adına kabul ediyorum dedi. İyi de, bizim başbakan, özür ve tazminatın yanı sıra, Gazze'ye ambargonun kaldırılmasını şart koşmamış mıydı yahu? Orasını karıştırma gari. One minute süreci bitmişti. Ve zamanlama harikuladeydi. Kürdistan'ı unutturmaya çalışan sayın medyamız derhal özür zaferi manşetlerini attı. Barış süreci, çözüm süreci gibi ambalajlı ifadelerle topluma sunulan PKK görüşmeleri CHP'yi iki arada bir derede bırakmıştı. Yenilerle ulusalcılar itişip kakışıyordu. Ana muhalefet partisi pozisyon belirleyemiyordu. MHP ise bayrak mitinglerine başladı. Bursa'daki mitingde "Vur de vuralım, öl de ölelim" sloganı atıldı. Devlet Bahçeli, "Merak etmeyin, onun da zamanı gelecektir" dedi. Hükümet akil insanları icat etti. Aslında PKK projesiydi. İlk defa APO tarafından dile getirilmişti. Böyle bir heyet kurulmasını istemiş, aday isimler önermişti. 7 bölgeye 9'ar kişilik heyetler gönderildi. Hükümete yakın gazeteciler, akademisyenler, sivil toplum örgütü yöneticilerinden oluşuyordu. Aralarında Aydın Doğan'ın en büyük kızı, TÜSİAD eski başkanı Arzuhan Doğan Yalçın da vardı. Kambersiz düğünü olmaz, TOBB başkanı Rifat Sarcıklıoğlu vardı. Orhan Gencebay, Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit, Yılmaz Erdoğan, Lale Mansur, sanatçı akillerdi. Türk İş, Hak İş, KESK, Memur Sen gibi sendikaların başkanları oradaydı. Soros fonlarıyla desteklenen TESEV'in başkanı Can Paker, Murat Belge, Baskın Oran, Etienne Mahçupyan, Doğu Ergil, Deniz Ülke Arıboğan filandı. Kürt başka, PKK başka denilemez diyen akildi. Dağdakiyle birlikte yaşamak isterim diyen akildi. Her iki tarafta şehit diyen akildi. Türk demeyelim, Türkiye bayrağı diyelim diyen akildi. CHP kapatılsın diyen akildi. Akillerin listesi açıklanmadan önce akil adamlara sakil adamlar diyen, adı geçenlerin PKK'nın safında olduğunu iddia eden, akillerde akıl olsaydı Türkiye'nin çıkarlarını düşünürlerdi diyen gazeteci akil oldu, iyi mi? Bunları sanki kendisi yazmamış gibi hiç utanmadan "ben akilim" diye gezdi. Yeniköy'e eski adetti. Çünkü T 1919'da damat Ferit hükümetinin heyeti nasihası vardı. Ona benziyordu. O heyetin amacı vilayet vilayet dolaşıp işgale direnmemeleri, büyüklerimiz ne diyorsa onu yapmaları konusunda ahaliye nasihat etmekti. Bu heyetin amacı da vilayet vilayet dolaşıp direnmemeleri, büyüklerimiz ne diyorsa onu yapmaları konusunda ahaliye nasihat etmekti. O heyetin mensupları yedişerliydi, bu heyetin bölgeleri yedişerliydi. O heyet Padişah Efendimiz'i Dolmabahçe'de ziyaret ettikten sonra görevine başlamıştı. Bu heyette Başbakanımızı aynı mekanda Dolmabahçe'de ziyaret ettikten sonra görevine başladı. O heyet maneviydi. Bu heyetin de hiçbir yetkisi yoktu. O heyette müftü vardı, bunda imam vardı. O heyette Ohannes Efendi vardı, bunda muadili vardı. O heyette Liboş vardı, bunda da vardı. O dönemin basını, muhabbetin temin edileceğini, nifakın yok edileceğini anlatıyordu. Bu dönemin basını da fotokopi gibi barışın sağlanacağını, hayırlara vesile olacağını anlatıyordu. O heyetin başkanları her gittikleri vilayetten sadrazama telgraf çekiyor, gözlemlerini aktarıyordu. Bu heyetin başkanları da başbakana rapor hazırlayacaktı. Güneydoğu hariç her gittikleri şehirde protesto edildiler. Hatta belden aşağısını mayınla kaybeden bir gazi protez ayağını çıkarıp kafalarına bile attı. Yalaka basınımız protestoları sansürledi. Orhan Gencebay tepkilerden çekinerek memleketi Samsun'a gidemedi, akillikten istifa etti, bunu bile yazmayan gazeteler oldu. Büyük destek varmış gibi, güllük gülistanlık gibi göstermeye çalışıyorlardı. TC'yi silmeye başladılar. Önce Ziraat Bankası'nın adındaki TC ibaresi kaldırıldı. Sonra Sağlık Bakanlığı'na bağlı kurumların tabelalarındaki TC ibaresi kaldırıldı. Peşinden valiliklerin TC ibaresi kaldırılmaya başlandı. Mesela Bursa Valiliği'nde resmen kaldırıldı. Binanın üstündeki TC Bursa Valiliği tabelası indirildi. Sadece valilik yazan tabela asıldı. Türk demeyelim, Türkiye'li diyelim falan derken Türkiye Cumhuriyeti de gümbürtüye gitmişti. AKP tabanında bile büyük rahatsızlık yarattı, tepkilere yol açtı. Ziraat Bankası hariç geri adım atıldı. Valiliklerde ve Sağlık Bakanlığı'nda TC ibaresi geri geldi. Ancak Perşembenin gelişi Çarşambadan belli misaliydi. Günü gelince TC'nin komple kaldırılacağının ilk tatbikatıydı. Hükümetin en nefret ettiği sanatçıların başında yer alan Fazıl Say'a nihayet fatura kesildi. Twitter'dan yazdığı bazı cümleler nedeniyle dava açıldı. Dini değerleri aşağıladığı suçlamasıyla 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aslında mesele sırf Fazıl Say meselesi değildi. Heykel ucubeydi. Bale desen bizzat başbakanımıza göre belden aşağı kabul ediliyordu. Yunus Emre'nin şiirleri dinen sakıncalı bulunup, milli eğitimin kitaplarında sansürleniyordu. Fareler ve insanlar ahlaksız, şeker portakalı erotik bulunuyordu. Metalci selamı veren gençler ülkücü zannedilip içeri tıkılmıştı. Solcu müzik grubunun el koyulan bağlamasında parmak izi aramışlardı. Sunakan'ın konser bileti Ergenekon davasında delil oldu. İdil Biret'in Topkapı'daki konseri tekbirlerle basıldı. Televizyon dizilerinin senaryolarına müdahale ediliyordu. Muhteşem Yüzyıl'da Hürrem Sultan türban takmak zorunda kalmıştı. Spider-Man'i namaz kılarken gösteren çizgi romanlar piyasaya çıkmıştı. Müjdat Gezen, Levent Kırca gibi Atatürkçü tiyatrocular biat etmedikleri için habire yargılanıyordu. Sahneden çok duruşmaya çıkar hale gelmişlerdi. Ressam Bedri Baykam'ı neden bıçakladılar sanıyorsunuz? The Simpsons'daki komedi çizgi karakterlere Fazıl Say gibi dini değerleri aşağıladı diye RTÜK tarafından ceza kesilmişti. İlkokul öğrencilerine tavsiye edilen 100 temel eseri değiştirdiler. Haydi dua ezberleyerek huzur buluyor. Pollyanna Allah'ın bahşettiklerinin kıymetini biliyor. Pinokyo teşekkür yerine Allah razı olsun diyor. Üç silahşörlerdeki Aramis hidayete eriyor. La Fontaine'in tilkisi bile Allah yolunu açık etsin diyordu. Mesele sırf Fazıl Say meselesi değildi. Sanatın cezalandırılmayan dalı kalmamıştı. Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Edirne'de namaz kılmak için camiye girerken, 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Dilek yanına yaklaştı. Kanser hastası olduğunu, kanser ilaçlarını bulamadıklarını söyledi. Bakan cebinden para çıkardı, kızın hırkasını cebine sokuşturdu, sakın düşürme diye tembih etti. Halbuki Dilek sadaka istemiyordu. Kapıda bekledi, namazdan çıkınca bakanın yanına tekrar gitti. Ben dilenci değilim. Görüyorum ki çaresizliği hayatta hiç tatmamışsınız. Eliniz cüzdanınıza değil vicdanınıza gitsin diyerek parayı iade etti, ağlaya ağlaya uzaklaştı. Kanser ilaçlarındaki sıkıntı 2 senedir devam ediyordu. AKP'nin yanlış sağlık politikası yüzünden ithal edilmez hale gelmişti. Eczanelerde yoktu, bulunmuyordu. 3 kuruşluk ilaçlara kara borsada 100 katı fiyat isteniyordu. Çaresiz insanlarımız adeta kokain satın alır gibi kaçakçıların, illegal satıcıların eline düşürülmüştü. Eczacılar aylardır çırpınıyor, çözümlerini anlatmaya çalışıyor, hükümet tınlamıyor, basınımız da sansürleyerek hayati meselenin üstünü örtüyordu. Dileğin anlatmaya çalıştığı buydu. Sağlık Bakanlığımız bu tür sorunlarımızı ortadan kaldırmak yerine TC'yi ortadan kaldırmakla uğraşıyordu. Ateş düştüğü yeri yakıyor, kanser gibi ağır hastalıklara yakalananlar gerçekle yüzleşiyor, geriye kalanlar alt tarafı aspirini avanta alıyor diye Sağlık Bakanlığı'na, hükümete dua ediyordu. Son taksit ödendi. Türkiye'nin IMF'ye borcu kalmadı. Sayın basınımız AKP'nin büyük başarısı olarak sundu. Gel gelelim, 2002'de Türkiye'nin 129 milyar dolar dış borcu vardı. 2012'de 337 milyar dolara çıkmıştı. 2002'de kamunun 64 milyar dolar dış borcu vardı. 2012'de 103 milyar dolara çıkmıştı. Büyük başarı dedikleri büyük kepazelikti. Devletin 38 milyar dolarlık malını satmışlardı. Buna rağmen borç katlanmıştı. Vatandaşın durumu daha vahimdi. 2002'de tüketici kredi borcu 2 milyar liraydı. 2012'de 206 milyar liraya yükselmişti. 2002'de kredi kartı borcu 4 milyar liraydı. 2012'de 73 milyar liraya yükselmişti. Hem devlet hem vatandaş gırtlağına kadar borca gömülmüştü. Elbet bir faturası olacaktı. PKK aktivist oldu. Avrupa Konseyi'nin Türkiye raporunda aktivist örgüt olarak nitelendirildi. Karakol basmak, mayın döşemek, pusu kurup askerleri şehit etmek, sivilleri katletmek aktiviteydi demek ki. Artık resmen siyasal örgüttü. Kimseye kızmaya da hakkımız yoktu. Sen İmralı'yla, Kandil'le pazarlık masasına oturursan, el alemin canına minnetti. Murat Karayılan Kandil'de basın toplantısı düzenledi. Türk basını kuyruğa girdi. Bazı köşe yazarlarımız aman geç kalmayayım diye 3-5 gün önceden gitti. Bizim gazetecileri kalaşnikovlarla karşıladılar. Apo posterleri ve PKK bayraklarıyla donatılmış mekanlarda yemek yedirdiler. Pantolon ceplerine kadar aradılar. Kamyonet kasalarına bindirip basın toplantısının yapılacağı yere götürdüler. Karayılan 8 Mayıs'tan itibaren çekilmeye başlayacaklarını, Türkiye sınırları dışına çıkacaklarını, çekilme sırasında kıllarına bile dokunulursa misilleme yapacaklarını açıkladı. Çekilme jestine karşılık derhal jest yapıldı. Dördüncü yargı paketi ayaklarıyla KCK'lıları bıraktılar. Niye içeri tıkmışlardı, niye bırakıyorlardı? Bunun bir önemi yoktu. Hukuk istendiği gibi eğilip bükülüyordu. Başkanlık, özerklik pazarlığının parçası haline getirilmişti. 1 Mayıs'ta kan döküldü. PKK'ya hoşgörü gösteren hükümet, kendisine karşı olanlara acımasızdı. Kalaşnikov'la yürüye yürüye sınırdan çıkmak serbestti. Elinde çiçekle Taksim'e çıkmak yasaktı. İnşaat çalışmalarını mazeret gösterip Taksim'de tören yapılmasını yasakladılar. Metro, metrobüs, vapur seferleri iptal edildi. Haliç üzerindeki köprüler bile karşıya geçiş olmasın diye havaya kaldırıldı. Adeta sıkı yönetim ilan edildi. Aslına bakarsanız DİSK'ten başka Taksim'e çıkmaya niyeti olan sendika yoktu. Türk İş, KESK, Hak İş, Memur Sen gibi sendikaların başkanları zaten hükümetin akil insanlarındandı. Hükümetin çıkarları için faaliyet gösteren sendikalar, işçinin çıkarları için faaliyet gösterebilir miydi? Taksim'e yaklaşana verdiler biber gazını, verdiler biber gazını. Hükümetin adeta yeniçerisi haline gelen polis, öldüresiye vuruyordu. 17 yaşındaki lise öğrencisi Dilan ile ataması yapılmayan öğretmenlerden Meral Dönmez'in kafasına biber gazı kapsülü fırlatıldı. İkisi de komaya girdi. İstanbul Valisi Avni Mutlu, beyin ameliyatı geçiren Dilan için masum değildir, marjinaldir, radikal mensuptur dedi. Halbuki adalet arayan bir işçinin kızıydı. Babası 12 senedir çalıştığı tekstil firmasından çıkarılmış, mahkemede kazanmış olmasına rağmen 23 bin liralık tazminatı ödenmemişti. Dilan da babası ve babası gibi işçilerin sesini duyurmak için Taksim'e gelmeye çalışmıştı. Valinin marjinal dediği buydu. TBMM'de edepin zirvesine ulaşıldı. CHP milletvekili Kamer Genç, Aile Bakanı Fatma Şahin'e hitaben, "Atatürk bu cumhuriyeti kurmasaydı, hangi tarikat mensubu kitlenin bilmem kaçıncı hanımı durumuna düşerdiniz?" dedi. AKP Tokat milletvekili Zeyit Aslan, Kamer Genç'in üstüne yürüdü, "Orospu çocuğu ananı sikerim!" diye bağırdı. Kadın bakanımızı savunurken anaya küfrediyordu. Meclis çatısı altında çok hakaret duymuştuk ama bu derecesi ilkti. Edebi dilinden düşürmeyen muhafazakar iktidarımıza nasip olmuştu. Aslına bakarsanız TBMM'de olan biten toplumun aynasıydı. AKP iktidardan gittikten sonra mutlaka bilimsel olarak ele alınacağını tahmin ediyorum. Çünkü daha fazla muhafazakarlaştığı söylenen Türkiye, kadına yönelik şiddet, cinsel suçlar başta olmak üzere ahlaka dair giderek daha fazla yozlaşmıştı. PKK çekilmeye başladı. Silahlarıyla gidiyorlardı. Sadece bir ay önce televizyona çıkan Tayyip Erdoğan, üstüne basa basa, "Silah bırakmadan ülkeyi terk edemezler. İster mağaraya sakla, ister göm, bizi ilgilendirmez. Silahla geçiyorsa devlet seyirci kalamaz, suç işlemiş olur, yardım ve yataklığa girer, silah bırakmadan bu iş olmaz," demişti. Hikayeydi. Aynı zamanda çok hazindi. Haber ajansları Türkiye'nin çeşitli yerlerinden şakır şakır PKK'lı fotoğrafları yayınlıyordu. Aralarında Hasan Cemal'in de bulunduğu gazeteciler PKK'lılara çekilme yolculuğunda eşlik ediyor, günlük tutar gibi internetten yazıyorlardı. Bizim genelkurmay ise hala "Elimizde görüntü ve bilgi mevcut değildir. Keşif uçuşlarımız meteorolojik şartların el verdiği ölçüde devam etmektedir," diyordu. 29. ayrımın sonu. Sayfa 339.